Afgan, Frederick Forsyth.
Ayrım 9.
Ova ve kentlerden çok uzaklardaki Kabil'den ve vadinin ötesindeki dünyadan haberleri işte bu göçmenlerden alıyorlardı. Bir de radyoları vardı. Neredeyse kutsal bir hazine gibi görülen radyodan çoğunlukla kulakları tırmalayan tiz sesler çıksa da arada bir anlayabildikleri sözcükler de duyuluyordu. Bu BBC'nin Paştunlara komünist olmayan bir dünya modelini tanıtan Paşto servisiydi. Huzur dolu bir çocukluk geçiriyordu. Sonra Ruslar geldi. Kimin haklı kimin haksız olduğunun Maloka Zayi köyü için pek de önemi yoktu. Komünist devlet başkanlarının yetki alanını yeterince denetleyemediği için Moskova'daki hamisini kızdırmış olduğundan ne haberleri vardı ne de bunu umursuyorlardı. Önemli olan tek şey dev bir Sovyet ordusunun Özbekistan'dan Amuderya Nehri boyunca akın etmiş olması ve kükreyerek Salang geçidini aşarak Kabil'i işgal etmiş olmasıydı. Bu henüz İslamiyet'e karşı ateizmi getirme çabası değildi, yalnızca bir hakaretti. İsmet Han son derece basit bir eğitim almıştı. Ne anlama geldiklerini anlayamadığı halde dua etmek için gerekli olan Arapça Kur'an ayetlerini öğrenmişti. Bölgenin imamı köyde yaşamıyordu. Gerçekte cemaate namaz kıldıran kişi Nuri Han'dı. Ayrıca köydeki delikanlılara yalnızca Paşto dilinde de olsa temel olarak okuma yazmayı öğreten de oydu. Kendisi de Puktun Vali'nin kurallarını yani bir Paştun'un hangi değerlere göre yaşamak zorunda olduğunu babasından öğrenmişti. Bu değerler onur, misafirperverlik, bir hakaretin bedeli olarak kan davasının gerekliliğiydi ve Moskova onlara hakaret etmişti. Direniş dağlarda başladı ve direnişçiler kendilerine Tanrı'nın savaşçıları yani mücahit adını verdiler. Ama bu aşamadan önce dağlardaki adamların bir araya gelmesi ve bir şura oluşturarak ne yapılacağına ve kendilerini kimin yöneteceğine karar vermesi gerekiyordu. Soğuk Savaş'la ilgili hiçbir bilgileri yoktu ama kendilerine bundan böyle SSCB'nin düşmanı olan güçlü dostları olduğu söylenmişti. Bu akla yatkın bir söylemdi. Düşmanımın düşmanı. Ayrıca bunların arasında köktenci bir general tarafından yönetilen sağdaki kapı komşuları Pakistan'da vardı. Dini görüşlerdeki farklılığa karşın Ziya-ül-Hak Amerika denen Hristiyan gücü ve onların yakın dostları İngilizlerle ittifak kurmuştu. Mike Martin serüvenin tadını bir defa almıştı ve bundan hoşlandığının bilincindeydi. Bir süre Kuzey İrlanda'da IRA'ya karşı mücadele etti. Ne var ki koşullar son derece kötüydü ve sürekli pusudan açılan bir ateşle sırtına kurşun yeme tehlikesi mevcut olsa da devriyeler oldukça sıkıcıydı. Çevresini şöyle bir kolaçan etti ve 1986 ilkbaharında SAS elemesine girmek için başvuruda bulundu. Her ne kadar SAS sınavlarının daha ağır olduğu öne sürülse de eğitimleri ve çarpışma rolleri benzer olduğundan SAS'teki paraşütçü oranı oldukça yüksektir. Martin'in evrakları alayın Hereford'daki kayıt bürosundan geçti. Akıcı olarak Arapça konuştuğu not düşüldü ve bir eleme kursuna davet edildi. SAS en verilişli adamları seçtiğini ve sonra da onlar üzerinde çalışmaya başladığını öne sürmekteydi. Martin paraşüt, piyade, süvari, zırhlı ve topçu birliklerinden gelen ve hatta aralarında mühendislerin bile bulunduğu diğer adaylarla birlikte 6 haftalık ilk standart eleme kursunu tamamladı. Bu tek bir ilkeye dayanan basit bir kurstur. İlk gün eğitmenleri olan çavuş onlara gülümseyerek şöyle demişti. Bu kursta sizi eğitmeye çalışmıyoruz, öldürmeye çalışıyoruz. Gerçekten de öyle yaptılar. Adayların yalnızca %10'u ilk kursu geçmeyi başardı. Bu daha sonra zaman kazanılmasını sağlıyordu. Martin kursu geçti. Bunu artçı eğitim izledi. Sonra Belize'de kara orman eğitimi ve son olarak da İngiltere'de sorgulanmaya direnme eğitimine ayrılan bir aylık eğitim daha. Direnmek biri sana aşırı hoş olmayan şeyler yaparken sessiz kalmak anlamına gelmektedir. İyi haber gerek alayın gerekse gönüllülerin her saat başı birliğe dönüş izni için ısrar etme olanağına sahip olmalarıydı. Martin 1986 yazının sonlarında bölük komutanı olarak yüzbaşı rütbesiyle 22 SAS'e katıldı. Paraşütçülerin çoğunun yaptığı gibi A hava bölüğünde yani paraşütle serbest atlayış bölüğünde karar kıldı. Paraşütçü birliği için Arapça bilgisinin pek önemi yoktu. Ama Arap dünyası ile uzaktan yakından bir ilişkisi olan SAS için durum farklıydı. SAS 1941'de Batı çölünde kurulmuştu ve Arabistan kumlarına duyduğu yakınlık hiç azalmamıştı. SAS ordunun tek gerçek kar eden ünitesi olma ününe sahipti. Bu tam olarak doğru değilse de doğruya yakındı. SAS elemanları dünyanın en aranan korumaları ve koruma eğitmenleridir. Arabistan'ın pek çok ülkesine sultan ve emirler kendi özel korumalarını eğitmeleri için SAS ekiplerine başvurmuş ve bunun için de kucak dolusu para ödemişlerdir. Martin'in ilk görevi Riyad'daki Suudi Milli Muhafız Alayı'ndaydı ve 1987 yazında vatana geri çağrıldığında bu görevinin başında bulunuyordu. Alayın Hereford'daki merkezi olan Sterling Lines'daki ofisinde komutanı, ''Bu iş hiç hoşuma gitmiyor.'' dedi. ''Yo, gerçekten hiç gitmiyor. Ne var ki yeşil sümüklüler seni ödünç istiyor. Arap meselesiymiş.'' Çarpışan askerlerin gizli servis üyeleri için kullandığı olağan nazik betimlemelerden birini seçmişti. Sözünü ettiği SIS yani firma idi. ''Arapça bilen kendi adamları yok mu?'' diye sordu Martin. ''Ah elbette, masalar dolusu. Ama bu yalnızca konuşma meselesi değilmiş ve konu da tam olarak Arabistan değil. Onlar Afganistan'daki Sovyet hatlarının arkasına geçip direnişçilerle yani mücahitlerle çalışacak birisini istiyorlar.'' Pakistan'ın askeri diktatörü resmi bir emirle Batı güçlerinde görevli askerlerin Pakistan üzerinden Afganistan'a girmelerini yasaklamıştı. Bunu bu şekilde açıkça dile getirmemişse de mücahitlere yağan Amerikan yardımını kendi gizli servisi ISI ile yönetmekten büyük zevk alıyor, bu nedenle de Amerikan ya da İngiliz ordusuna görev yapan herhangi bir askerin Pakistan'dan ülkeye sızdıktan sonra Ruslar tarafından yakalanıp sergilendiğini görmek istemediğini söylüyordu. Ne var ki Sovyet işgalinin ortalarında İngilizler desteklenmesi gereken adamın Pakistan'ın seçimi olan Hikmet Yar değil, Tacik komutan Şah Mesut olduğuna karar verdi. Şah Mesut Pakistan ya da Avrupa'ya sıvışmak yerine işgalcilere gerçekten büyük zararlar veriyordu. İşin zor yanı gerekli yardımı ona ulaştırmaktı. Bulunduğu bölge yukarıda en kuzeydeydi. Yardım konvoylarını Hayber geçidi yakınındaki mücahit ünitelerinden korumak sorun değildi. Tıpkı Raja'nın zamanında olduğu gibi birkaç altın pek çok kapıyı açabilirdi. Bilinen bir deyiş vardır. Bir Afgan'ın sadakatini satın alamazsın ama kiralayabilirsin. O tarihte SIS'in Elephant and Castle yakınlarındaki Century House'da bulunan merkezinde kendisine ''Bu görevin her aşamasına önemli olan onu yalanlayabilecek olmamızdır yüzbaşı'' demişlerdi. Ordudan istifa etmek zorunda olmanızın yalnızca formalite olarak nedeni de bu. Geri döndüğünüz zaman hiç değilse eğer sözcüğünü kullanmayacak kadar duyarlıydı. Derhal görevinize geri alınacaksınız. Mike Martin SAS içerisinde görevi dünyanın dört bir yanındaki komünistlere olabildiğince çok dert açmak olan aşırı gizli devrimci mücadeleci bir kanat olduğunu biliyordu. Sözü buraya getirdi. Aldığı cevap bu mesele daha da gizli oldu. Biz buna unicorn birimi diyoruz. Dipnot, unicorn tek boynuzlu at biçiminde hayali yaratık. Çünkü aslında mevcut değil. Bu ünitede hiçbir zaman 12'den fazla adam bulunmaz. Şu andaki sayı da 4. Gerçekten de Hayber geçidinden Afganistan'a sızacak yerel bir rehber yardımıyla kuzeye, Şah Mesud'un eylem yaptığı Penşir Vadisi'ne gidecek bir adama ihtiyacımız var. Yanında armağanlarla mı diye sordu Martin. Karşısındaki adam çaresizlik ifade edercesine ellerini iki yana açtı. Korkarım yalnızca ufak tefek şeylerle, bir adamın taşıyabileceği kadar. Ama daha sonra Mesut'un kendi rehberlerini güneye, sınıra göndermesi durumunda yük taşıyan katır konvoylarını da harekete geçirebiliriz. Önemli olan ilk irtibatı kurmak, anlıyor musunuz? Peki ya armağan? Enfiye, adam bizim enfiyemizi pek seviyor. Bir de içinde füze olan iki adet yerden havaya blowpipe atış borusu. Hava saldırıları canını çok sıkmış durumda. Bu insanlara bu atış borularının nasıl kullanıldığını öğretmemiz gerekecek. Tahminimce yaklaşık 6 ay burada bulunmayacaksınız. Ne diyorsunuz bakalım? İşgal daha 6 ayını doldurmadan Afganların her zaman olduğu gibi bu kez de bir araya gelip bir bütün oluşturamayacakları kesinlik kazanmıştı. Amerikan sermayesini ve silahlarını kendi güvendikleri direnişçiler dışındakilere dağıtmamak konusunda ısrarlı olan Pakistan ordusuyla Peşaver ve İslamabad'da yapılan tartışmalardan sonra rakip direniş gruplarının sayısı yalnızca birkaç hafta içerisinde 7'ye düşmüştü. Her birinin bir siyasi lideri ve bir de savaş komutanı vardı. Bu grup Peşaver Yedilisi adı ile anılıyordu. İçlerinden yalnızca biri Paştun değildi. Profesör Rabbani ile karizmatik savaş komutanı Ahmet Şah Mesut Tacik kökenliydi. Geri kalan 6 gruba gelince bunların 3'üne işgal altındaki Afganistan'a çok ender geldikleri ya da hiç gelmedikleri ve yurt dışında güven içerisinde batılı tarzda giyimi tercih ettikleri için çok geçmeden Gucci komutanları denilmeye başlanmıştı. Diğer 3'ünden 2'si Sayyaf ile Hikmet Yar aşırı İslamcılar tarafından kurulan ve daha sonra aşırı zalim ve intikamcı bir örgüt haline gelen ve sonunda Rus askeri öldürmekten çok Afgan'ı infaz eden Müslüman kardeşliğin fanatik destekçileriydi. İsmet Han'ın doğduğu bölge olan Nangarhar vilayetini aşiretiyle kontrol altında tutan kişi Molla Maulvi Yunus Halis idi. Hem alim hem de vaiz olduğu gibi gözlerindeki pırıltıdan, kendisinden nefret eden Hikmet Yar'ın zalimliğinin tam tersi bir yumuşaklık okunmaktaydı. Yunus Halis 70'i aşkın yaşıyla 7 liderin en yaşlısı olmasına karşın sonraki 10 yıl boyunca işgal altındaki Afganistan'ı yağmaladı ve adamlarına şahsen öncülük etti. Kendisinin bulunmadığı zamanlarda da komutan Abdülhak idi. 1980 yılında savaş Spingar vadilerine kadar ilerlemişti. Sovyetler Celalabad'dan geçerek aşağıdaki dağlara akın ediyorlardı ve hava kuvvetleri dağ köylerine ceza mahiyetinde saldırılar düzenlemeye başlamışlardı. Nuri Han Yunus Halis'i komutanı olarak kabul ederek onunla ittifak yemini etmişti ve bunun karşılığında kendi laşkarını ya da mücadele ekibini oluşturma hakkını elde etmişti. Köyündeki hayvan mevcudunun büyük bölümünü beyaz dağlardaki sayısız doğal mağarada saklayarak korumayı başarmıştı. Hava akını olduğunda köy sakinleri de bu mağaralara sığınıyordu. Ancak köyün kadın ve çocuklarını sınırı aşarak Pakistan'a sığınma talebinde bulunmalarının zamanı geldiğine karar vermişti. Küçük konvoyun yolculuk ne kadar uzun sürerse sürsün Peşaver'deki ikameti sırasında elbette erkek bir refakatçiye ihtiyacı olacaktı. Mahrem olarak yaşı 60'ı geçmiş ve eklemleri kireçlenmiş olan babasını seçti. Eşek ve katırlar yolculuk için hazırlandı. 8 yaşındaki İsmet Han babası ve ağabeyi tarafından kucaklandıktan sonra tıpkı bir çocuk gibi gönderiliyor olmanın verdiği utançla süzülen gözyaşlarını bastırmaya çalıştı. Ve annesinin binmiş olduğu katırın gemini sıkıca kavrayarak yüksek tepelere ve Pakistan'a doğru ilerlemeye başladı. Sürgünden ancak 7 yıl sonra dönecekti ve geri geldiğinde soğuk bir vahşetle Ruslarla çarpışmak zorunda kalacaktı. Dünyanın gözünde meşru hale gelmeleri için yerel komutanların birer siyasi parti kurmasına izin verilmişti. Yunus Halis'in kurduğu partinin adı Hizb-i İslami'ydi ve emri altındaki herkes bu partiye katılmak zorundaydı. Peşaver dışında İsmet Han'ın o güne dek adını hiç duymamış olduğu Birleşmiş Milletler denen bir örgütün himayesinde çadır kentler kurulmuştu. Birleşmiş Milletler sözde siyasi parti lideri olan her yerel komutanın kendisine ait bir mülteci kampı olmasına izin vermişti ve partiye üye olmayanların bu kamplara girmesi yasaktı. Bir de yiyecek ve battaniye dağıtan başka bir örgüt vardı. Amblemi kısa kırmızı bir haçtı. İsmet Han daha önce bunların da hiçbirini görmemişti. Ama sıcak çorbanın ne demek olduğunu biliyordu ve dağlardaki çetin turlardan sonra kendisine verilen çorbayı iştahla içiyordu. Kamp sakinlerinden ve Birleşmiş Milletler ile General Ziya-ül-Hak tarafından hortumlanan, Batı'nın cömertliğinden yararlananlardan istenen bir şey daha vardı. Bu da her kampta erkek çocukların Kur'an okullarında ya da medreselerde eğitilmeleriydi. Bu onların tek eğitimi olacaktı. Matematik, bilim, tarih ya da fizik öğrenemeyeceklerdi. Yalnızca Kur'an ayetlerini ezberleyip tekrar edeceklerdi. Bunun dışında öğrenecekleri tek şey savaşmak olacaktı. Bu medreselerde eğitim veren ve çoğu Suudi olan imamların maaşları, ikramiyeleri genelde Suudi Arabistan tarafından karşılanıyordu. Beraberlerinde Suudi Arabistan'da geçerli olan tek İslam biçimini getirmişlerdi. Bu da en katı ve en hoşgörüsüz olan Vahabizm idi. Böylece yiyecek ve ilaç dağıtan Kızıl Haç işaretinin altına bütün bir genç neslin beyni fanatizm ile yıkandı. Nuri Han ailesine fırsat buldukça yılda 2-3 defa Laşkar'ını en büyük oğluna emanet ederek ziyaret ediyordu. Ne var ki bu son derece zorlu bir yolculuktu ve Nuri Han her defasında daha da yaşlanmış görünüyordu. 1987 yılında geldiğinde buruş buruş ve çökmüş görünüyordu. İsmet'in ağabeyi başkalarını güvenli mağaralardaki sığınaklara götürürken bombalı bir saldırıda yaşamını yitirmişti. İsmet 15'indeydi ve babası kendisinden geri dönmesini, direnişe katılmasını ve mücahit olmasını istediğinde göğsü gururla kabardı. Bu karar karşısında kadınlar epeyce gözyaşı dökerken Peşaver dışındaki düzlüklerde bir sonraki kışı atlatamayacak olan büyük baba oldukça omurdandı. Kısa bir süre sonra Nuri Han geriye kalan tek oğlu ve ailelerini görebilmeleri için beraberinde getirmiş olduğu 8 erkek Nangarhar vilayetine ve savaşa geri dönmek üzere batıya, dağlara doğru yöneldiler. Geriye dönen delikanlı çok değişmişti. Geride bırakmış olduğu toprakların ne kadar harap bir durumda oldukları gözünden kaçmadı. Vadilerde neredeyse taş üstünde taş kalmamıştı. Sukhoi savaş uçakları ve Hint helikopterleri Şah Mesut'un çarpışma alanı olan Pancir'den Paktia'ya kadar dağlardaki tüm vadileri harabeye çevirmişti. Ovalarda yaşayan insanlar Afgan ordusu ya da Sovyet KGB'since yetiştirilip eğitilen gizli polis kat tarafından kontrol edilebiliyor ya da onlarla yakınlık kurabiliyorlardı. Ne var ki dağlarda yaşayan insanları ova ve kentlerden onlara katılmaya karar verenleri yollarından çevirmek kolay değildi. Hatta daha sonraları da fethedilemez oldukları anlaşılacaktı. Yollar sayısız pusu ve tuzak yüzünden son derece tehlikeli, dağlarsa havadan ulaşılamayacak kadar güvenliydi. Ve 1986 Eylül'ünden itibaren mücahitler tarafından konuşlandırılan Amerikan Stinger füzeleri yüzünden Sovyetler daha yüksekten uçmaya mecbur kalmışlardı. Bu durumda da ya kesin hedef tutturamayacak kadar yüksekten uçuyorlardı ya da vurulmayı göze almak zorunda kalıyorlardı. Sovyetlerin verdiği kayıplar amansız bir biçimde artmaktaydı. Salgın hastalıklar ve yaralanmalar yüzünden de büyük kayıp veren Sovyet ordusu, SSCB'de insanların sıkı biçimde denetlenmelerine karşın pike yapan Şahin gibi büyük bir hızla düşen ahlak değerleri yüzünden de zor durumdaydı. Gerçekten de son derece zalim ve çetin bir savaştı. Ele geçirilebilen az sayıdaki savaş esirlerinin en şanslıları çabuk ölenlerdi. Dağ kabileleri özellikle Rus havacılarından nefret ediyorlardı ve canlı ele geçtiklerinde bu havacılar ya güneşin altında iç organları dışarıya çıkacak biçimde mide duvarları yarılarak yere mıhlanıyor ve ölüm onları bu çeleden kurtarana dek güneşin altında kızarıyor ya da kadınlara ve onların deri yüzen bıçaklarına teslim ediliyorlardı. Sovyetlerin buna verdikleri cevap ise erkek, kadın, çocuk ya da hayvan demeden hareket eden her şeye bomba, füze ya da makineli tüfekle saldırmaktı. Dağları havadan abartısız milyonlarca mayınla döşemiş ve gerçek anlamda koltuk değnekli ve eklemleri protezli bir ulus yaratmışlardı. Savaş sona erdiğinde 1 milyon Afgan ölmüş, 1 milyon Afgan sakat kalmış, 5 milyon Afgan da mülteci olmuştu. İsmet Han mülteci kampında silahlar hakkında her şeyi öğrenmişti ve en sevdiği silah elbette Kalaşnikov AK-47 idi. Bütün muhalif hareketlerin saldırıda kullandıkları ve dünyadaki tüm teröristlerin tercih ettiği Sovyet yapımı bu silahın şimdi kendilerine karşı da kullanılıyor olması kaderin tuhaf bir cilvesiydi. Ne var ki Amerikalıların onlara bu silahları sağlamalarının bir nedeni vardı. O da Afganların silahlarını ölü Rusların çantalarından elde ettikleri cephanelerle yeniden doldurma olanağına sahip olmalarıydı. Bu sayede uygun cephane sağlanabildiği için dağlarda cephane sevkiyatı yapılmasına gerek kalmıyordu. Bu tüfeklerin dışında en çok tercih edilen silah basit, kullanımı ve doldurulması kolay, kısa ve orta menzilde ölümcül olan RPD denen güdümsüz tank savarlardı. Bu silahlar da onlara Batı tarafından sağlanıyordu. İsmet Han 15 yaşında bir delikanlı için oldukça yapılıydı. Çenesinin çevresine tüyler bitmesi için büyük bir çaba harcıyordu. Dağlarda yaşam onu sert ve katı bir hale getirmişti. Tanıklar Paştun dağ sakinlerinin dağlarda yorulmak nedir bilmeden tıpkı birer dağ keçisi gibi hareket ettiklerini ve başkaları soluk soluğa kaldığında onların sakince soluk alıp vermeye devam ettiklerini anlatmaktadırlar. Babası onun yanına çağırdığında eve döneli bir yıl olmuştu. Babasının yanında yüzünün rengi güneşten koyulaşmış, kara sakallı, kalın dağcı botlarının üzerine gri yünlü şalvar ve kolsuz deri yelek giymiş bir yabancı vardı. Hemen arkasında yerde delikanlının o güne dek görmüş olduğu en büyük sırt çantası ve kuzu derisine sarılmış iki boru duruyordu. Başında ise bir paştun türbanı sarılıydı. ''Bu adam hem konuğumuz hem de dostumuz'' dedi Nurihan. ''Bize yardım etmeye ve bizimle birlikte çarpışmaya geldi.'' Yanındaki tüpleri Pancir'e, Şah Mesud'a götürmesi gerekiyor ve sen de ona rehberlik edeceksin.
Ayrım sonu.